Ayrım 11.
5. Bölüm. Sevgili dostum David, benden böylesine uzun bir mektup alınca çok şaşıracaksın kuşkusuz. Ama senin buraya atandığın dedikodusunu daha yeni duydum. Atanmış bir büyükelçi olarak sana resmen bildiremeyeceğim bir takım durumlar konusunda öğrenmeni istediğim pek çok şey var. Gizli uçakla. Üf, ne can sıkıcı bir şey. Mektup yazmaktan nefret ettiğimi bilirsin. Ama herhalde sen gelmeden ben buradan ayrılmış olacağım. Çünkü başka bir yere verilmem için girişimde bulundum. Hesaplı kitaplı nice domuzluklar yaptıktan sonra nihayet 2 yıldır bir çeki düzen vermeye uğraştığım özel görevli kurul için uygun biri olmadığıma zavallı Errol'ı inandırmayı başardım. Tam 2 yıl. Bir ömür. Errol öylesine iyi, öylesine dürüst, öylesine değerli bir insan ki gene de dünyaya ters gelmiş izlenimini veren keçi gibi bir yaratık. Raporuna hiç istemeye istemeye benim için kötü şeyler yazdı. Lütfen o rapordan sonra benim için uygun görülecek yer değişikliğini bozmak için bir şeyler yapmaya kalkışma. Benim senden özel isteğimdir bu. Çok rica ediyorum. Son 5 haftadır görevime gitmemem bardağı taşıran son damla oldu. Büyük bir telaş yarattı. Böylece Errol da sonunda kararını verdi. Sana her şeyi anlatacağım. Paris'te Bak sokağında oturan şişman Fransız diplomatını anımsıyor musun acaba? Nesim bizi bir yere yemeğe götürmüştü. Adı Pompal'dı. Her neyse, ben onun evine sığındım. O da burada görevli. Evi gerçekten çok şenlikli bir yer. Yaz sonu erdi. Başsız elçilik sarayla birlikte Kahire'ye kışlığa taşındı. Ama bu kez bendeniz onlarla birlikte gitmedim, yer altına kaçtım. Şimdilerde sabah saat 11'de kalkıyor, kızları kovalayıp sıcak banyomuzu aldıktan sonra öğle yemeği saatine kadar tavla oynuyoruz. Daha sonra Al Aktar kahvesinde Baltazar ve Amaril, sana sevgileri var, la birlikte birer arak atıp Union Bar'da öğle yemeği yiyoruz. Daha sonra ya Clea'ya uğrayıp yaptığı resimlere bakıyor ya da sinemaya gidiyoruz. Pompal'ın bunları yapmaya yasal olarak hakkı var. Çünkü izinde. Ben Andrew Trade, emekli haldeyim. Öfkeden deliye dönen Errol ara sıra benim izimi yakalamak için Kahire'den telefon ediyor. Ama ben ona güneyli bir Paul orospu sesiyle karşılık veriyorum. Öyle fena sinirleniyor ki konuşanın ben olduğumu anlıyor ama bir türlü kesinleyemiyor. Eski bir Winchester öğrencisinin özelliğidir bu. Bir insanı kırmayı göze alamamak. Öyle sevimli, öyle sevimli konuşmalar yapıyoruz ki. Dün ona ben, Percy Ward'ın, Profesör Pombal'ın evinde bir beze dolayısıyla tedavi görmekte olduğumu ama tehlikenin artık atladığını söyledim. Zavallı Errol, ona yaptığım bütün bu eziyetler için bir gün ondan özür dileyeceğim. Ama daha değil. Siam ya da Santos'u atanıncaya kadar değil. Bütün bunlar benim için hiç de iyi şeyler değil, biliyorum. Ama çocukluktan bir türlü kurtulamamış insanlarla dolu şu elçilik öylesine can sıkıcı ki. Errol'lar akıl almaz derecede Britanyalılar. Örneğin ikisi de çok idareli. Neden ikisi de diye soruyorum kendi kendime. Biri sürekli gereksizlik duygusuna kapılıyordur herhalde. Ondalık sistemin salt iki hanesini seviyorlar. Çocuklarında bayağı kesirlerin bütün özellikleri var. Evet, en hoşu Donkinler. Koca, zeki, neşeli, karı biraz sıradan, çok rüş sürdüğü için hoppa gibi görünüyor. Ama zavallıcık sakal bırakıp Müslüman olan kocasının ayıbını fazlasıyla örtüyor. Kocasının masasının üzerine oturur, hızlı hızlı sigara içerek bacaklarını sallar. Kıpkırmızı dudaklar. Bir hanımefendi denecek yeri yok. Bu yüzden tehlikeli midir dersin. Kocası çok zeki bir genç ama haddinden fazla ağırbaşlı. Karıların yedek akçelerine el koymaya hakkı olduğu gibi niyetinin olup olmadığını sormaya cesaret edemiyorum. Ama dur sana bütün bu saçmalıkların gerisinde yatan şeyleri şu yorucu üslubumla anlatayım. Biliyorsun ben buraya anlaşmalı olarak gönderildim. Bana verilen görevi de eksiksiz olarak yerine getirdim. Genellikle mezar taşlarında kullanılan harf türüyle yazılmış, majestelerinin Britanya hükümetiyle falan filan arasındaki kültür anlaşması metni başlığını taşıyan o kocaman kağıt tomarı bunun tanığıdır. Aslında yürümesi olanaksız bir sözleşme. Çünkü Hristiyan kültürüyle Müslüman ya da Marksçı kültür arasında ne gibi bir ortaklık olabilir? Bizim öncülerimiz aşılması olanaksız engellerle karşı karşıya. Her neyse. Bunu yapmam istendi, ben de yaptım. Burada ne varsa çok beğeniyorum. Augustine ve Aquinas ile birlikte çok gerilerde kalmış olan tanrı bilime ve sayı boncuğuna dayalı bir eğitim sisteminden söz etmelerini hiç anlayamıyorum. Ben kendi adıma her iki tarafında işleri karma karışık ettikleri kanısındayım. Ben bu konuda yansız davrandım falan filan. 17 karılı bir paşaya D.H. Lawrence ne söyleyebilir anlayamıyorum. Her ne kadar bu 17'nin içinde en mutlusunun hangisi olduğunu biliyorsam da. Her neyse ben bu işi yaptım, anlaşmayı yani. Bunu yapar yapmaz da baktım hemen siyasi katipliğe yükselmişim. Bu sayede bütün belgeleri inceleyip Orta Doğu bileşiğini tutarlı bir bütün siyasal bir serüven girişimi olarak değerlendirmek olanağı buldum. Uzun incelemelerden sonra istemeyerek de olsa vardığım sonuç şu. Bu işte ne tutarlılık var hatta ne de siyaset. Hiç değilse burada kurulmak istenen baskılara dayanabilecek kadar bir siyaset. Ahlak yönünden kokuşmuş olan bu devletler istedikleri kadar gevşek, kolay satın alınabilir olsun, gene de bu konuyu iyi düşünmek gerek. Şu anda yaptığımız gibi onların en güçsüz, en bozuşmuş yönlerini daha da körükleyerek onları bir arada tutamayız. Bu yaklaşım önümüzdeki 50 yıl içinde barış öngören, bizim kendi ülkemizin seçmen kitlesinde hiçbir değişiklik olmayacağını öngören bir yaklaşım. Böyle giderse belki status quo korunabilir. Ama şu andaki güçlü eğilim bu kadar ortadayken İngiltere bu derece uzağa göremeyen bir ülke olabilir mi? Belki, bilemiyorum. Bir sanatçı olarak bunları bilmek bana düşmez. Siyasal katip olarak kuşkularım pek çok. Bir yandan Arap Birliği'ni körüklemek, bir yandan da zehir kadehini kullanacak gücü gösterememek. Bana sonu çok kuşkulu bir şey gibi geliyor. Buna siyaset değil, delilik denir. Bize karşı çalışan bütün öteki akımlara bir de Arap Birliği'ni eklemek doğrusu pek hoş bir budalalık. Birden çok yasal karı alabilme düşüncesine bilinçaltlarıyla gerçekten tepki duymuş olan, Victoria çağının cinsel açıdan yanlış yönlendirilmiş üç kuşağından bize kalan binbir gece masallarının mahzun düşü içinde mi yaşıyoruz hala? Ya da Bells'in, Lawrence'ın romantik bedevi aşklarının mı? Belki ama bu düşü bizim omuzlarımıza bırakan Victoria çağı insanları geçerli değerlerini korumak için savaşmak gerektiğine inanan insanlardı. Siyaset dünyasının bir yaban ormanı olduğunu biliyorlardı. Bugünse Dışişleri Bakanlığı o ormanda izlenecek en iyi yolun çırılçıplak dolaşıp çıplak gövdesini sergileyerek yaban canavarı kazanmak olduğuna inanır görünüyor. İçini çekişini duyar gibiyim. Şu Percy Ward'unda neden sanki daha açık konuşmaz? Bunca butade, naz, kapris niye? Çok güzel. Baskılardan söz ettim. Errol gibi bu baskıları önce ikiye ayıralım. Tamam mı? Benim görüşlerim biraz aykırı gelebilir ama gene de yazıyorum. İlkin varlıklarla yoksullar arasındaki uçurum. Bu kesinlikle Hindistan'daki gibi. Örneğin bugün Mısır'da toprakların dörtte üçünden çoğu nüfusun %6'sının elinde. Böylece geri kalanların yaşaması için kişi başına bir feddandan daha azı düşüyor. Evet. Sonra nüfus her iki yoksa üç mü kuşakta bir iki katına çıkıyor. Ama herhangi bir ekonomik araştırmadan bunu öğrenebilirsin. Bu arada sesini duyuran okumuş yazmış bir orta sınıf gittikçe büyüyor. Oğulları Oxford'da bizim rahat liberallerin arasında öğrenim görüyorlar. Buraya döndüklerinde kendilerini bekleyen bir iş de yok. Babular güçleniyor, her yerdeki gibi burada da aynı sıkıcı öykü yineleniyor. Dünyanın bütün aydın kulileri, niteliksiz emekçileri birleşiniz. Bütün bu iç baskılara biz doğrudan doğruya körüklediğimiz bağnaz dindarlığa dayanan bir ulusalcılığın ağırlığını da bir güzel ekliyoruz. Doğrusu ben diyecek söz bulamıyorum ama bu dinin fizik ötesiyle değil, yalnız ve yalnız etikle uğraşan bir savaş dini olduğunu asla unutmayın. Arap Birliği falan, kardeşim, kendi sorunlarımıza yenilerini ekleyecek bu saçma icatları nereden çıkarıyoruz? Özellikle buradaki etkimizin sürdüğünü en iyi kanıtlayacak olan etkin rol oynama gücümüzü yitirdiğimiz gün gibi ortadayken. Bugün nesnelerin özünde doğal olarak bulunan yıkıcı öğelere karşı bu geri yıkılmaya yüz tutmuş derebeylikler ancak silahla korunabilir. Ama silah kullanmak demek, Lawrence'ın deyimiyle kılıçla öğüt vermek demektir. İnsan kendi soyundan gelen özelliklere, kendi yaşam gizine inanmalı. Dışişleri Bakanlığı neye inanıyor? Hiç bilmiyorum. Örneğin Mısır'da barışı korumanın ötesinde çok az şey yapıldı. Yüksek komisyon bir kural gereğince kalkıyor ama arkasında görünüşte kendi başına buyruk bir devlet saydığımız kara kalabalığın çoğunlukta olduğu bu acayip şeyi dengeleyecek uzmanlaşmış bir sivil yönetimin izlerini bile bırakmıyor. Bu insanların duyduğu kitlesel hoşnutsuzluğa karşı güzel sözler, dalkavukça duygunluklar daha ne kadar başarılı olabilir? Bir anlaşma kralı halkına ne kadar güveniyorsa biz de ona o kadar güvenebiliriz. Bir kıvılcımın beklendiği noktaya gelmek daha ne kadar sürer bilmiyorum. Açık söylemem gerekirse umurumda değil. Ama şunu söyleyeyim, hiç öngörülmeyen savaş gibi bir dış baskı bütün bu bostan korkuluğu beylikleri bir anda yıkıverir. Her neyse, bunlar yer değiştirmek istememin genel nedenleri. Siyasetimize yeni bir yön vermemiz, burada sahne gerisinde bir Yahudi gücü oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Hem de vakit yitirmeden. Gelelim özel sorunlara. Siyasal yaşamımın daha başında Savunma Bakanlığı'nın genel haber alma konusunda uzman bir şubesiyle çatıştım. Adı geçen bölümün yöneticisi Tuğgeneral, kendi dairesinin bizim önümüzde diz çökmesi düşüncesine çok içerledi. Kıdem sorunu, belki ücret sorunu, belki de bunun gibi başka bir saçmalık. Komisyon zamanında az çok istediği gibi davranmasına izin verilmiş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir taşın altına gizlenmiş bir kara kurbağa gibi sessizce yaşamakta olan 1918 artığı eski Arap bürosunun kalıntısı bu. Yeni bir genel düzenleme sırasında bana öyle geliyor ki onun takımı bir başkasıyla bütünleşmiş. O sırada Mısır'da ancak çekirdek halinde bir elçilik vardı. Daha önce komisyonun siyasal şubesi için çalıştığını göz önüne alınca şimdi de bana çalışması gerektiği sonucuna vardım. Gerçekten de nice sert kavgalardan sonra onu kıramadıysam bile büktüm. Maskelyne adında bir yaratık. Biraz ilginççe olacak kadar tipik. Adetim olduğu üzere yazacağım kitap için onunla ilgili bir sürü not tuttum. İnsan eski saflığına yeniden kavuşmak için yazar. Evet, ordu düş gücünün korkaklığın en büyük etkeni olduğunu anladı anlayalı Maskelyne gibilerde düş gücüne düşman özellikleri geliştirdi. Neredeyse Türklere özgü bir bellek kaybı. Ölümü küçümseme, yaşamı küçümseme biçimine dönüşmüş. Bu tür bir insan yaşamı ancak kendi koşullarıyla kabul edebilir. Son derece sıkı gündelik yaşam çarkını sürdürmeyi donmuş bir beyinden başka hiçbir şey sağlayamaz. Çok zayıf, çok uzun boylu. Hindistan'da çalıştığı sıralar derisi koyulaşıp tütsülenmiş yılan derisi ya da tentürtiyot sürülmüş yara kabuğu rengini almış. Kusursuz dişleri piposunun sapında tüy kadar hafif duruyor. Çok tuhaf bir hareketi var. Sana anlatabilmek isterdim. Bana çok ilginç geliyor. Konuşmaya başlamadan önce yavaşça piposunu ağzından çıkarıp küçük kara gözlerini karşısındakine dikerek neredeyse fısıldar gibi Ah, gerçekten de öyle mi düşünüyorsunuz deyişini. Sesliler sonsuz bir bitkinliğin, kendisini kuşatan sessizliğin sıkıcığı içinde uzayıp gidiyor. Sivil giysiler içinde rahat edememesine neden olan bir yetişme biçiminin sınırları, belli kusursuzluğu onun ömür törpüsüdür. Biçimli süvari ceketinin içinde gerçekten de bana dokunmayın der gibi dolaşır. Tip yetiştirmeye çalışırlarsa davranış bozuklukları yaratılır. Dosyalarına kapanmış çalışırken ayaklarının dibinde, geceleyin ise yatağının üzerinde uyuyan o nefis kızıl tüylü av köpeği. Nel, her yere ardından gelir. İçinde kitap, fotoğraf, gazete gibi hiçbir kişisel eşya bulunmayan bir otel odasında kalıyor. Gümüş arkalıklı fırça takımı, bir şişe viski ve bir gazete bunların dışında. Bazen onu parlak kara saçlarını şakaklarından geriye doğru gittikçe daha sert bir biçimde tarayarak kafatasından sessiz öfkesini süpürmeye çalışırken düşünüyorum. Ah, böylesi daha iyi, daha iyi. Bir gün gecikmeli olarak satın aldığı Daily Telegraph'ı ile saat 8'de daireye gelir. Başka bir şey okuduğunu hiç görmedim. Çevresindeki insanların, belki de bütün insan soyunun çıkarcılığına karşı duyduğu nefretle yanarak büyük çalışma masasına oturur. Hiç heyecan göstermeden insanların çeşitli bozukluklarını, hastalıklarını düşünür. Onları sınıflandırır, küçük gümüş dolma kalemiyle sinek gibi, küçük acemi el yazısıyla imzaladığı mermer gibi soğuk not kağıtlarının üzerinde onları özetler. Nefreti damarlarında ağır ağır sellerle taşan Nil gibi ığıl ığıl akıyordur. Nasıl bir numara olduğunu görüyorsun işte. Tam anlamıyla askeri düşler içinde yaşar. Çünkü raporlarına konu olmuş kişilerin çoğunu ne görmüş ne de onlarla tanışmıştır. Titizlikle karşılaştırdığı bilgileri rüşvetle kandırılmış görevlilerden, küskün uşaklardan, baskı yapılan hizmetçilerden toplar. Bu o kadar da önemli değil. Tıpkı gözde görülmeyen, bilinmeyen şeylerin haritalarını inceleyen bir müneccim gibi yaptığı haber değerlendirmeleriyle gurur duyar. Halife kadar kendini beğenmiş, eleştirici ve sarsılmazdır. Ona bayılıyorum. Gerçekten öyle. Maskelein kendine iki çizgi saptamıştır. Termometrede dereceleri gösteren çizgiler gibi. Bu Raja'nın hoşuna gider ya da bu Raja'nın hoşuna gitmez biçiminde iki tünceyle dile getirdiği beğenme, beğenmeme derecelerinin ancak bu iki çizgi arasında değişmesine izin vardır. Kuşkusuz o lanet olası Raja'ya gerçekten kötü bir gösteri düşünemeyecek kadar saplantılı bir adam. Böyle bir adamın çevresindeki dünyaya apaçık bakması olanaksız gibidir. O zaman da mesleği, sakınan davranma zorunluluğu onun dünyadan elini çekmiş yalnız bir insan, tepeden bakıp yargıladığı dünyanın işleri konusunda deneyimsiz biri olmasına yol açar. Bunu biraz daha sürdürüp bizim casus avcısının portresini tamamlamak için şeytan beni dürtüyor ama daha çok uzatmayacağım. Bundan sonraki 4 ciltlik romanımı oku. Onda Telford'un bir taslağını da bulacaksın. Maskeley'nin 2 numaralı adamı. Takma dişleri ağzına oturmayan, iri yarı, çilli, sevimli bir sivil. Sinirli kahkahalar arasında insana bir saniyede 100 kez cancağızım demeyi başarıyor. O soğuk, yılan gibi askeri nasıl sevip saydığını görsen şaşarsın.
Evet, Tuğ Generalim. Hayır, Tuğ Generalim.
Onun için koşuştururken sandalyelere takılıp düşüyor. Patronuna aşık sanırsın. Maskeley'in koyu renk bir çukurcukla ikiye ayrılmış. Ucu ok gibi sivri çenesiyle oturup onun şaşkınlığını soğuk soğuk izler. Ya da döner koltuğunda geriye yaslanıp iyi bir yemek yedikten sonra midesini okşayan boğaz düşkünü biri gibi arkasında duran kocaman kasanın kapağına hafif hafif vururken
''Bana inanıyor musun? Hepsi burada işte, hepsi burada.'' diyecektir.
Bu abartmalı, her şeyi içeren çalımı gören de o dosyalarda bütün dünyayı suçlu çıkarmaya yetecek malzeme var sanır. Belki de vardır. Bak ne oldu?
Bir gün masamın üzerinde maskeleyine tipik bir raporunu buldum. Nesim Hosnani başlığı altında Kıptiler arasında gizli bir anlaşma yazıyordu. Biraz telaşlandım. Rapora göre bizim Nesim, Mısır Sarayı'na karşı bir komplo hazırlamaktaymış. Nesim'i tanıyan biri olarak verilerin çoğunu güvenilmez buldum. Ama raporun bütünü beni çok zor bir durumda bıraktı. Çünkü ayrıntıların elçilik aracılığıyla Mısır Dışişleri Bakanlığı'na aktarılması nazikçe öneriliyordu. Soluğunu sertçe içine çekişini duyar gibiyim. Böyle bir şeyin doğru olduğunu varsaysak bile bu yollu bir davranış Nesim'in yaşamını büyük oranda tehlikeye atardı. Mısır milliyetçiliğinin en belirgin özelliklerinden birinin buradaki yarım milyon falan dolaylarındaki Müslüman olmayan, yabancılara karşı gittikçe artan düşmanlık ve nefret olduğunu sana daha önce yazmış mıydım? Mısır tam bağımsızlığını ilan eder etmez Müslümanların yabancılara karşı horozlanmaya, mallarına el koymaya başladıklarını. Senin de bildiğin gibi yabancı topluluğu Mısır'ın beynidir.